Ayrım 21. Gökdelen Tahsin Yücel. Sayfa 275. 12. Can Tezcan'ın işi başından aşkındı. Birbiri ardından gelen bir yığın yeni sorunda kafasını allak bullak etmişti. Artık ne herhangi bir soruna katlanabilecek durumdaydı ne de herhangi bir insan yüzüne. Hiç kimseyle, hatta sağ kolu Sabri Serin'le bile görüşmeden çalışmaya karar vermiş olarak girdi başkanlık bölümüne ama İnce yolunu kesti. "Efendim Cahit Güven Bey dünden beri belki 10 kez sizi aradı," dedi. "Sonunda bağlamıyorum," diye bana kızmaya başladı. Can Tezcan bir süre düşündü. Böyle bir at anımsıyordu ama belli bir yüze bağlayamıyordu bir türlü. "Cahit Güven Bey kim?" diye sordu. "Varol Bey'in davasına bakan olağanüstü mahkemenin başkanı." "Ha öyle ya, benimle ne işi olabilir ki o herifin?" "Sizden özür dileyecekmiş efendim. Size çok haksızlık ettiğini, yüz yüze gelip sizden özür dilemedikçe içinin rahat etmeyeceğini söyledi. Bugün gene arayacak, bağlayayım mı?" "Hayır, bağlama. Kendisiyle görüşmek istemediğimi söyle," dedi Can Tezcan, hızla odasına girdi. Odasında masasının başında öyle dikilip kaldı. Cahit Güven'in sırtında cübbesi, sanıklar ve tanıklarla yüzlerine tükürür gibi konuşması geldi gözlerinin önüne. Kendisini dışarıya attırtabileceğini söylemesi geldi. Görüşme isteğini geri çevirmeyecek de ne yapacaktı? İnsan böyle bir alçalış karşısında kendisinin de alçaldığını duyuyor diye söylendi. Yarım saat sonra Sabri Serin'e de söyledi bunu. "Haklısınız efendim," dedi Sabri Serin. "Dün sizinle görüşmesini sağlamam için aradığında ben de aynı duyguya kapıldım. Bu arada benim de kendimden tiksineceğim geldi." "Peki bunca zaman sonra özür dilemek ne oluyor?" Sabri Serin güldü. "Emekliliğine 1,5 yıl varmış daha," dedi. Kalktı, başkanını selamlayarak çıktı. Ama 3 dakika sonra yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle geri döndü. Dışarıda yüz yapısı ve devinileriyle tam bir Karadenizli'yi andıran, Türkçeyi çok düzgün bir biçimde ama tam bir Amerikalı gibi konuşan ve adının John Smith, mesleğinin hukuk profesörlüğü olduğunu söyleyen orta yaşlı bir adamın kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeden gitmemekte kararlı göründüğünü söyledi. "Bence görüşseniz iyi olur efendim. İnsan böyle bir adamın sizden ne isteyebileceğini merak ediyor," diye ekledi. Can Tezcan bir süre defet gitsinle bırak gelsin arasında duraladıktan sonra ikinci seçeneği yeğledi. Üzerindeki korkunç sıkıntıyı bu tuhaf adam biraz olsun dağıtırdı belki. "Peki gelsin," dedi. 1 dakika sonra adam hızlı adımlarla yaklaşıp elini uzattığı zaman tüm kanı buz kesilmiş gibi öyle donup kaldı oturduğu yerde. Konuğu da sağ eli kendisine uzanmış durumda, tıpkı onun gibi dikilip kaldı bir süre ama Can Tezcan'dan daha çabuk toparlandı. "Ben John Smith, Hikmet Şirin'in oğluyum, Tufan Şirin'de küçük kardeşim," dedi. Can Tezcan tepeden tırnağa gözle de görülebilecek bir biçimde titredi. Yıllar önce yitirilmiş gençlik arkadaşı önce bir Amerikalı kimliğiyle yeniden karşısına çıkıyor, hemen arkasından onun kardeşi konumuna geçiyor, evini savunurken delik deşik edilen Hikmet amca da hem unutulmaz arkadaşının hem bu Amerikalının babası oluveriyordu. "Hayır olamaz, hayır saçma bütün bunlar, herhalde düş görüyorum," diye geçirdi içinden. John Smith iyice yaklaştı, elini avucuna alıp sıktı. "Tufan Şirin'i anımsarsınız değil mi efendim?" diye sordu. Bir kez daha, bir kez daha yineledi sorusunu. Can Tezcan derin bir soluk aldı en sonunda. Sapsarı yüzü bu kez de kızarmaya başladı. Gene derin bir soluk aldı. "Anımsamaz olur muyum?" dedi. "Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi bir zamanlar. Kimi şiirlerini ezbere bilirdim. Bir zamanlar durmadan sizi anlatırdı bana. Her konuda sizi örnek alırdı," dedi John Smith. "Kavgada, aşkta, her şeyde, şiirleri, kaç şiirinde sizi anlatmıştır." "Biliyorum, biliyorum," diye kekeledi Can Tezcan. Kurumuş gözlerinin yaşarmaya başladığını duymaktaydı. İçini çekti. "Ama o öldü, ben yaşadım," diye sürdürdü. "Babamın zoruyla yurt dışına kaçmıştım o günlerde. Cenazesinde bile bulunamadım. Vurulduğunu da çok geç öğrendim." "Ama bir kez polislerin elinden kurtarmıştınız onu. Komiserin tabancasını kaparak..." Can Tezcan gözlerini uzaklarda bir noktaya dikti. "Evet, o çılgınlık günlerimizde. Ama faşistlerin elinden kurtaramadım," dedi. Gözleri hep uzaklarda. Uzunca bir süre sustu. Sonra gülümser gibi oldu. "Tufan'a çok benziyorsunuz. Sizi görünce o sandım," diye ekledi. "Bilenler ona çok benzediğimi söylerler. Ama o öldürüldüğünde ben daha 8. sınıftaydım, dedi John Smith. Sonra yüzü birden sertleşiverdi. "Peki, babamın adı size hiçbir şey anımsatmamış mıydı?" diye sordu. Can Tezcan bir süre düşündü. Biz o yıllarda anadan babadan pek söz etmezdik birbirimize. Bir devrim vardı, bir de aşklarımız. Ben Tufan'ın bana sizden söz ettiğini de anımsamıyorum. Yani bir kardeşi olduğunu da şimdi sizden öğreniyorum, dedi. John Smith birden ayağa kalktı, gelip karşısına dikildi. Ama Hikmet Şirin'i gene de anımsamanız gerekir. Ona dava açtınız, sonra da çevrenizdeki adamlar... Can Tezcan'ın yüzü alt üst oldu birden, elleri titremeye başladı, gözlerini konuğunun gözlerine dikti. Bu iş hep ters gelmişti bana, hep geciktirmeye, zaman kazanmaya, işi tatlıya bağlamanın bir yolunu bulmaya çalışmıştım. Ama inanın bana, siz Tufan Şirin'in kardeşi, Hikmet Şirin'in oğlu olduğunuzu söylediğiniz zaman bile arada bir bağ kurmakta zorlandım, sizin o Hikmet Şirin'in oğlu olabileceğinize inanmakta da, diye yanıtladı. John Smith inanmış gibi görünmedi. Tam tersine ellerini masaya dayayarak Can Tezcan'a doğru eğildi. Bu arada sizin adamlarınız onu öldürttüler, dedi. Hem de öyle bir öldürttüler ki. Can Tezcan kaşlarını çattı. Hayır, ilgisi yok. Benim adamlarım karışmadı o işe. Hiçbir zaman öyle adamlarım olmadı ayrıca. O adamlar da bizim açtığımız dava nedeniyle gitmediler oraya. Ona saçma bir dava açtık. Ama sözünü ettiğiniz adamlar benim adamlarım değildi. O konuda hiç kimse de benim düşüncemi sormadı, dedi. Hiç kimse istemezdi böyle bir şeyi. Bir yanlışlıktır olmuş işte. Ben sonradan öğrendim. John Smith güldü. Evet, küçük bir yanlışlık, dedi. Ama küçük bir yanlışlık için bunca hazırlık, bunca polis, bunca silah, bunca mermi biraz fazla gibi geliyor bana. Sizce de öyle değil mi? Can Tezcan gözlerini tavana dikip düşündü bir süre. Evet, öyle, diye yanıtladı. Ama benim haberim yoktu bu işten. Güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini de her şey olup bittikten sonra öğrendim. John Smith etkilenmiş gibi görünmedi. İşin burası beni pek de ilgilendirmiyor. Ama varsayalım ki doğru söylüyorsunuz, dedi, alay eder gibi. Yalnız şu soruma yanıt verin. Şimdi ben yargıya başvuracak olursam, onlardan yana mı çıkarsınız, Tufan Şirin'in babasından yana mı, diye sordu. Korkunç bir acı anlatımı belirdi Can Tezcan'ın yüzünde, gözlerini yere dikti. Bana böyle bir soru sormanız bile bir aşağılama, hem de haksız bir aşağılama, dedi kızgın bir sesle. Ayrıca ben artık avukat değilim, ben şimdi biliyorum, çok yakında tüm yargının başına geçiyormuşsunuz, diye atıldı John Smith. O zaman hakkınızı alma olasılığının daha yüksek olacağını düşünebilirsiniz. Ama benim hak olarak istediğim para değil, dedi John Smith. Hayır, kesinlikle. Ben babamı öldürenlerin cezalandırılmalarını istiyorum. Ben de size babanızın ölümünü paraya çevirmek istediğinizi söylemedim. Haklısınız. Yasalar çerçevesinde her şeyi deneyebilirsiniz. Peki sizin tutumunuz? Can Tezcan gözleri tavanda bir süre düşündü. Önüme gelecek dosyaları yasalar çerçevesinde değerlendiririm, dedi güvenli bir sesle. Önüme gelirse elbette. Gelmeyebilir mi? Evet, gelmeyebilir. Burası Türkiye. John Smith öyle durup büyük kardeşinin kavga arkadaşına baktı uzun uzun, sonra birden ayağa kalktı, elini uzattı. Böylesine acı koşullar içinde bile olsa sizi tanıdığıma sevindim. Dostluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden kuşku duyduğum için de üzgünüm. Allah'a ısmarladık, dedi. Can Tezcan'ın herhangi bir yanıt vermesine zaman bırakmadan çıkıp gitti. Can Tezcan dakikalar süresince ilk kez gördüğü bir nesneye bakar gibi John Smith'in çıktığı kapıya baktı. Olur şey değil, diye söylendi. En az bir saat sonra toparlanır gibi olunca Sabri Serin'i çağırdı, beklenmedik görüşmeyi anlattı. Ne dersin, onun için bir şeyler yapabilir miyiz, diye sordu. Sabri Serin gözlerini tavana dikip düşündü bir süre. Başımızdaki sorunlar yeter de artar bile. Biz bu işe hiç bulaşmayalım efendim. Bindiğimiz dalı kesmeyelim, dedi. Ama hemen sonra gözlerinde anlatılmaz bir parıltı. Efendim, şu özelleştirme işine girmemiş olsak, siz bu davayı öyle bir savunurdunuz ki, öyle bir savunurdunuz ki dillere destan olurdu, diye ekledi. Öyle mi diyorsun, diye sordu Can Tezcan. Evet, böyle diyorum efendim, dedi Sabri Serin. Yüzü ışıl ışıldı. Tüm varlığında bu yapılmamış ve yapılmayacak olan savunmanın tadını duyuyordu sanki. Can Tezcan başını önüne eğdi. Ama senin direnmene karşın Hikmet Şirin'e ilk davayı açan da benim, diye yanıtladı. Gözlerinde birden beliriveren yaşları yardımcısından gizlemeye çalışmadı. Haksızlık kanımıza işlemiş, diye söylendi. Şimdi de kendinize haksızlık etmeyin efendim, dedi Sabri Serin. Sonra da usulca çıktı. Aynı günün akşamı Mekke'nin yosun yeşili gökdelenin çatısına inmek üzere alçalmaya başladığı sırada Can Tezcan, Amerikalı hukuk profesörü John Smith'le karşılaşmasını eşine nasıl anlatacağını düşünmeye başladı birden. Düşünmeye başlamasıyla da Mevlüt Doğan'la son telefon konuşmasında bile Profesör John Smith'in unutulmaz savaşım arkadaşı, Tufan Şirin'in küçük kardeşi olduğunu öğrendiği anda bile duymadığı bir ürpertiyle sarsıldı. Sonra o korkunç ağırlık gene çöktü üzerine, hala yaşayıp yaşamadığını anlamak istercesine elini yüreğinin üstüne bastırdı. Sonra yapabildiği tek şey pilotundan bir süre daha dolaşmasını istemek oldu. Mickey kentin üzerinde dolaşırken o kulaklarında küçük bir yanlışlık için bunca hazırlık, bunca asker, bunca silah, bunca mermi sözcükleri gözlerinin önünde ya da içinde Tufan Şirin'in babası yaşındaki küçük kardeşinin görüntüsü üzerinde hep o korkunç ağırlık bir taş gibi oturdu öyle. Bu görüntüden başka bir şey görmüyor, bu sözcüklerden başka bir şey işitmiyor, işitse de anlamıyordu. Ancak evinin kapısından girdiğinde Gültezcan, "Sevgilim ne oldu böyle sana, hasta mısın, bir kaza mı geçirdin?" diye haykırmasından sonra toparlanır gibi oldu. Söylediğine kendisi de inanmadan, "Bir şeyim yok," diye kekeledi. Hemen arkasından küçük salonda Rıza Koç'un elinde bir viski kadehi kendisine gülümsediğini gördü. Birazcık toparlanır gibi oldu. "Bir içki de ben istiyorum," dedi. Ne var ki aradan en az çeyrek saat geçtikten sonra bile elinde kadeh, gözleri hep aynı noktaya dikili, hiç konuşmadan, neden hiç konuşmadığını da açıklamadan öylece oturuyor, arada bir viskisinden küçük bir yudum alıyordu. En sonunda Gültezcan bir hekim çağırmaktan söz etmeye başladığında açıldı dili. "Hayır, hayır, hiçbir şeyim yok," dedi. Sonra gene sessizliğe gömüldü. Ancak üçüncü kadehten sonra açılmaya başladı dili. Bölük pörçük bir biçimde de olsa Tufan'ın Amerika'da yaşayan ve bayağı yaşlı bir küçük kardeşi bulunduğunu ve her ikisinin de Hikmet Hoca'nın çocukları olduğunu öğrendiğini anlattı. Gültezcan bunları nereden öğrendiğini sorunca da "Kendisi geldi," diye yanıtladı. "Kendisi, yani John Smith, yani o Amerikalı hukuk profesörü," diye kekeledi. Gültezcan, "Sen iyice saçmalamaya başladın. John Smith kim? Tufan'la Hikmet Bey'le ne ilgisi olabilir bu adamın?" deyince de anlatmak istediğini bir türlü anlatamayan bir çocuk gibi hıçkırmaya başladı. Gültezcan da ağladı ağlayacaktı. "Anlayamıyorum, hiçbir şey anlayamıyorum," diye söylendi. "Bu adama bir şeyler oldu." Sonra geldi, önüne diz çöktü, ellerini avuçlarına aldı. "Soruma yanıt vermedin. John Smith de kim?" diye sordu. "Kim olacak? Tufan'ın kardeşi işte. Hikmet Baba'nın küçük oğlu," diye yanıtladı Can Tezcan. Rıza Koç'tan yana döndü. Oldukça uzun bir süre hiçbir şey söylemeden baktı öyle. Sonra derin derin içini çekti. "Hikmet Baba'nın Tufan'ın babası olduğunu bilmiyordum. Hiçbir zamanda görmedim kendisini ama temelin karşısında direnmesi hoşuma gidiyordu. Hep geciktirmeye, hatta engellemeye çalıştım evinin yıkılmasını. Alttan alta olsa bile direndim. Sonra Halis Bey'e telefon ettim ama yaptığını yapmasını ben söylemedim. Bu adamın ölümü beni yıktı," diye ekledi. Hıçkırdı hıçkıracaktı gene. Gültezcan da Rıza Koç da neredeyse soluk bile almadan ona bakıyorlardı. Sonra Rıza Koç elini omzuna koydu. "Sen bu işi fazla büyütmüşsün, olguları çerçevelerinden taşırmamalı," dedi. "Bir düşün, ne zamandır biliyordun adamcağızın delik deşik edildiğini, yapılanın korkunç bir şey olduğunu da biliyordun ama çok da sarsılmamıştın. Bugün Tufan'ın babası olduğunu öğrendikten sonra dünyan kararı veriyor, acıdan kıvranmaya başlıyorsun. Oysa olay hep aynı olay, bir çelişki değil mi bu?" Can Tezcan acı içinde arkadaşına bakıyordu. "Şimdi Hikmet Baba'dan çok kendime üzülüyorum belki de," dedi. "Hep yapmak istediklerimin tersi oluyor şu son günlerde. Her şeyi yönlendirebileceğimi, kendi istediğime getireceğimi sanmıştım ama hep tersi oluyor. Yargının başına geçip en sonunda bu ülkede hukuku egemen kılacağımı sanmıştım ama elime geçirmek üzereyken geldiği yere geri dönecek gibi görünüyor. Bir şeyler ters gidiyor hep. Edimlerimin öznesi olamıyorum." "Orada dur dostum, orada dur," diye atıldı Rıza Koç. "Yaşadığımız dönemin getirdiği bir şey bu. Senin hiçbir suçun yok. Hiçbirimiz özne değiliz gerçekte. Hiç kimse özne değil. Bu yüzden de edimlerimiz amaçladığımız sonuçlara götürmüyor kolay kolay. İkimiz de düşüncelerimizin, daha doğrusu birbirini tutmayan bir takım düşünce kırıntılarının tutsağıyız. Onların ardından koşuyoruz. Sen her yerde ana malın borusunun öttüğü bir ortamda yargıda adaleti egemen kılmaya çalışıyorsun. Ben bu korkunç düzeni değiştirmek umuduyla özgürlüğümü tehlikeye atarak o yasak kitapçıkları yazıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey olacağı yok. Tek avuntumuz boyun eğenlerden olmamak. Bunun da bir anlamı yok gerçekte. Doğa da, toplum da son günlerini yaşıyor. Bir Fransız, "Gelecek uzun sürer" diye bir kitap yazmıştı bir zamanlar. Ama artık geleceğin de geleceği yok. Tam bu sırada kapının zili çalmaya başladı. Gültezcan saatine baktı. "İkiye çeyrek var" dedi. "Bu saatte olsa olsa gelecek çalabilir kapımızı." Rıza Koç güldü. "Belki de geçmiştir" dedi. Hikmet Baba bir kaçamak yapıp duyarlılığından dolayı cana teşekkür etmeye gelmiş olabilir. "Hikmet Baba bu kadar patırtı yapmazdı" dedi Gültezcan. "Bu gelen kimse sürekli zile basmakla yetinmiyor, bir de kapıyı yumrukluyor." Camtezcan kapıya doğru yürüdü, tam açmak üzereyken Gültezcan "Dur, açma" diye seslendi arkasından. O da elini düğmeden çekti hemen. "Kim o?" diye seslendi. Kapının öbür yanından hiç beklemediği bir yanıt geldi. "Polis, açın kapıyı." Camtezcan görüntüleyicinin düğmesine bastı, kapının önünde en az bir düzine polis vardı. "Sanırım yanlış kapı çalıyorsunuz, çünkü benim polisle bir işim olamaz. Ayrıca dokunulmazlığım var benim," dedi. "Size de evinize de dokunacak değiliz efendim," dedi öndeki orta yaşlı ve çok iri polis. "Evinizde bulunduğunu öğrendiğimiz bir kaçağı, Rıza Koç'u almaya geldik biz." Camtezcan öksürdü, sesini kalınlaştırmaya çalıştı. "Bu evin dokunulmazlığı var dedim size," diye bağırdı öfkeyle. "Ayrıca polis olduğunuzu da sanmıyorum. Bir dakika bekleyin de Gökdelen'in güvenlik görevlisini arayayım." Aynı anda güvenlik görevlisinin sesi geldi. Polislerin ellerinde savcılığın arama emriyle geldiklerini, direnilmesi durumunda kapıyı kırma yetkileri de bulunduğunu söyledi. "Evet efendim, savcılığın yazısı tam böyle," dedi az önceki ses. "Size sonsuz saygımız var ama bizler emir kuluyuz. Açmamanız durumunda kapıyı kırmamız isteniyor. Bu sanığı ne pahasına olursa olsun alıp götürmek zorundayız." Tam o anda Camtezcan'ın da polislerin de beklemediği bir şey oldu. Rıza Koç arkadan usulca gelip birden açıverdi kapıyı, elleri yukarıda hızla polislerin arasına daldı. Camtezcan korkunç bir düşteymiş gibi belki 15 belki 20 polis arasında arkadaşını görmeye çalıştı. Bir an sonra iki polis Rıza Koç'un ellerini arkadan kelepçelerken bir üçüncüsünün elini ensesine bastırdığını, hemen arkasından da aralarını alıp asansöre yöneldiklerini gördü, tepeden tırnağa titredi. Tüm gücünü toplayarak "Korkma Rıza, çok yakında kurtaracağım seni," diye seslendi. Rıza Koç geriye döndü birden. "Sakın ha," dedi, "sakın ha, burnunu sokma işime." Polisler arkasından iterek asansöre soktular Rıza Koç'u. Camtezcan da Gültezcan da öyle dikilip kaldılar oldukları yerde. Sanki dostları polisleri uğurlayıp dönecekmiş gibi asansörün kapalı kapısına bakıp durdular. Neden sonra tek sözcük söylemeden dairelerine girip kapıyı sürgülediler. Birbirlerine söyleyecek tek sözcük bulamadılar, aramadılar da. Her şeyi birlikte görmüşlerdi. Yalnız yatakta, uykunun eşiğinde, Gültezcan kocasının sol elini avucunda tuttu bir süre. "Bana öyle geliyor ki bu iş burada bitti sevgilim. Bunu böyle bil ve uyu. Saat 3 dedi. Camtezcan en geç 8.30'da kalkmak istediğini söyleyince de "Hayır efendim, ben kocamı sokakta bulmadım, 10.30'dan önce uyandıramam seni," diye kesip attı. Ama ertesi sabah tam 8.30'da günün gazetelerini alıp da ilk sayfadaki fotoğrafları ve başlıkları görür görmez yatak odasına koştu, önce yavaş yavaş, sonra sert ve hızlı bir biçimde sarsmaya başladı kocasını. "Kalk sevgilim, kalk da şu alçaklığa bir bak," diye seslendi. Camtezcan doğrulup oturdu hemen, hiçbir şey söylemeden, bir günaydın bile demeden gazetelerden birkaçını kendi önüne çekip bir bir ardından gözden geçirdi. Hepsi aynı fotoğrafları, aynı iki fotoğrafı basmıştı. Biri elleri kelepçeli olarak polisler arasında B164 sayılı Gökdelen'in kapısından çıkan Rıza Koç'u, öbürü dairesinin kapısında polislerle tartışan Camtezcan'ı gösteriyordu. Bir takım önemsiz farklılıklar bir yana bırakılacak olursa, yazılar da biçimleri, içerikleri, hatta sözcükleriyle birbirinin aynıydı neredeyse, aynı elden çıkmış gibi bir izlenim uyandırıyorlardı. Bir başlıklar farklı görünüyordu ama sanığına kucak açan yargı, sanık yargı el ele, suçluyu bağrına basan yargıç, yargı ve suç kucak kucağı, kaçağı yargı kıyağı gibi karşıtların yakınlığı izleyine bağlanan örneklerin sezdirdiği üzere bunların da gene aynı elden çıktıkları anlaşılmaktaydı. Gecenin bayağı ilerlemiş bir saatinde gerçekleşen bir olayın neredeyse tüm gazetelerin birincil haberini oluşturabilmesi de olsa olsa tek bir yönlendiricinin varlığını kanıtlardı. Zaman zaman en önemli toplantılarda bile uyuklamasıyla ünlü Adalet Bakanı Veli Dökmeci'nin sabahın ikisinde gazetecilerin Can Tezcan'ın dokunulmazlığına ilişkin sorularını "Biz Can Bey'e dokunmadık ama bileğine kelepçeyi takabilmek için konuğuna dokunmak zorundaydık" diye yanıtlamış gibi gösterilmesi de doğrulamaktaydı bunu. Her şey apaçık ortada. "Bu adamlar seni bitirmeye karar vermişler" diye söylendi Gül Tezcan. Kucağındaki gazeteleri yere atarak doğruldu. Kocasının yanı başına gelerek saçlarını okşadı. Daha doğrusu karıştırdı. Sonra çenesini yukarıya doğru kaldırarak kendisine bakmaya zorladı onu. "Üzme tatlı canını" dedi. "Nasıl olsa fazla uzun sürmeyecekti bu serüven. Başlamadan bitmiş olması daha iyi." Can Tezcan elindeki gazeteyi bırakarak gözlerini eşinin gözlerine dikti bir süre. Hala çok güzel, hala çok çekici olduğunu düşündü. "Olabilir ama kesinlikle bitmediği sürece görevimi sürdüreceğim. Rızayı da en kısa zamanda alacağım o heriflerin elinden" dedi. Kararlı bir sesle, kararlı bir biçimde giyinmeye başladı. 35 dakika sonra başbakanlık bölümünün kapısından içeriye girdi. İnci elindeki gazeteyi yere atarak ayağa fırladı. Bir şeylerden korkmuş gibi görünüyordu ama patronunun gülümsediğini görünce kendisi de gülümsedi. "Günaydın efendim" dedi. Can Tezcan gazetelerde yazılanları umursamadığını göstermek istedi ona, yapay bir biçimde kaşlarını çattı. "Günaydın İnciciğim, Sabri Bey'i bir arar mısın? İşi yoksa hemen bana gelsin" dedi. 2 dakika sonra Sabri Seri'nin gülümsemeyle somurtma arasında bocalayan bir yüzle kapıdan girdiğini görünce gülümsemeye çalıştı ama yardımcısı elini uzatırken öyle bir havaya bürünmüştü ki o da elinde olmadan kederli bir havaya büründü. "Sabriciğim, olanlara ne diyorsun?" diye sordu. Sabri Serin, önlemsizlik demeyi düşündüyse de saniyesinde vazgeçti. "İşler gittikçe kötüye gidiyor efendim. Kolay kolay duracağı da benzemiyor. Ok yaydan çıkmış bir kez" dedi titreyen bir sesle. "Adamlar evinizi basmayı bile göze aldıktan sonra..." Can Tezcan içini çekti. "İşin kötüsü benim yüzümden Rıza da yandı" dedi. "Hayır, Rıza Bey sizin yüzünüzden yanmadı efendim" diye atıldı Sabri Serin. "Siz onun yüzünden yandınız." Can Tezcan gözlemin üzerinde durmadı. "Peki onun için yapabileceğimiz bir şey yok mu sence?" diye sordu. "Yok efendim, siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Savcılık onların elinde. Üstüne üstlük yargı bize geçmedi daha" dedi Sabri Serin. İçine çekti. Sonra birden başkanına doğru eğildi. "Doğrusunu isterseniz bir çözüm var efendim ama sizin bu çözüme yanaşacağınızı hiç sanmıyorum" diye ekledi. Can Tezcan daha söylerken anladı yardımcısının ne demek istediğini. Gene de ona söyletmek istedi. "O çözüm ne peki?" diye sordu. "Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz efendim" dedi Sabri Serin. "Mevlüt Bey'in isteklerine tartışmasız boyun eğmek. Yani bindiğimiz dalı kesmek." "Öyle de denilebilir efendim." Tam bu anda İnci kapıyı bile vurmadan odaya daldı. "Başbakan telefonda efendim, Ankara'dan arıyor" dedi soluk soluğa. Başbakan telefonda hatırını sorduktan sonra, "Bugün sesin bir tuhaf çıkıyor. Bu da tüm içtenliğimle söylüyorum, beni çok üzüyor" dedi. "Biliyorsun daha ilk karşılaşmamızda seni sevdiğimi söylemiştim. Benim adım Mevlüt Doğan. Sevdim dedim mi severim. Bu nedenle sana son bir öneri getireceğim. Yalnız mısın, yanında birileri mi var?" "Genel yazmanım var Sayın Başbakanım ama ondan hiçbir şeyi saklamam. Benim bildiğim her şeyi o da bilir" dedi Can Tezcan. Mevlüt Doğan'ın yanıtından önce kahkahası geldi. "Sana Rıza Koç kadar yakın yani" dedi. Sonra bir kahkaha daha attı. "Peki oldu. Sen bu adamın konuştuklarımızı duymasında bir sakınca görmüyorsan ben de görmem Can Aga" diye sürdürdü. "Sana son bir önerim olacak. Bunu da geri çevirecek olursan ikimiz de dilediğimizi yapmakta özgür olacağız. Tamam mı?" "Tamam Sayın Başbakanım. Bugüne değin de böyleydik" diye yanıtladı Can Tezcan. "Öyleyse iyi dinle Can Aga" dedi başbakan. "Önerim şu. Belli yerlerde görevlerinde bırakılmasını istediğim 50-60 yargıcın adlarını vereceğim sana. Onları yerlerinde bırakacaksın." Can Tezcan bir an duralar gibi oldu ama fazla geciktirmedi yanıtını. "Bu konuda yasa açık Sayın Başbakanım" dedi. "Kurumumuz bağımsızdır. İstediği yargıcı seçmekte özgürdür." Başbakan sesini sertleştiriverdi o zaman. "Bunu ben de biliyorum Can Aga ama biz yasalardan söz etmiyoruz. Özel bir uzlaşmadan söz ediyoruz" dedi. Ayrıca ben yarım günde değiştirtiveririm o yasayı. Can Tezcan bu kez hiç duralamadı. Ben hukukçuyum Sayın Başbakanım, yürürlükteki yasaya bakarım dedi. Bir süre başbakandan ses gelmedi, sonra gene kahkahası duyuldu. Bu işi fazla büyüttün diye homurdandı, gene güldü. Bu arada bir de küçük armağanımız olacak. Anlaştığımız dakikada senin koçun ipini de koyvereceğiz. Şimdi oldu mu? Diye ekledi. Sağ olun Sayın Başbakanım diye yanıtladı Can Tezcan. Arkadaşımı kurtarmak için her şeyi yapardım ama bunu yapmam olanaksız. Peki neden? Aldığım büyük sorumluluk elimi kolumu bağlıyor Sayın Başbakanım. Telefonun öbür ucundan ses gelmedi bir süre sonra Can Tezcan Başbakan'ın "Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf" diye söylendiğini işitti. İlk iki görüşmemizde nelere evet dediğini anımsamaya çalış biraz. Can Tezcan içini çekti. "Unutmadım ki anımsayayım Sayın Başbakanım" diye yanıtladı. "Öyleyse, o zaman bu büyük sorumluluğu almamıştım üzerime. Kararın kesin mi yani?" "Evet, kesin Sayın Başbakanım. Savcılar sizin, yargıçlar bizim" dedi Can Tezcan. Mevlüt Doğan'ın önce kahkahası geldi, sonra "Ne yapalım, bu konuda anlaşamadık seninle ama gene de dostuz Can Aga. Hadi hoşça kal" dediğini işitti, bir yanıt aradı ama hiçbir yanıt gelmedi usuna. Sonra Mevlüt Doğan'ın telefonu kapattığını işitti. "Kapattı" dedi. Gözlerini yere dikti. Öylece kaldı, bir dakika, iki dakika, üç dakika kaldı öyle. Ne bir şey söyledi, ne kımıldadı. Sonra birdenbire masaya bir yumruk indirdi. "Evet, evet, evet" dedi yüksek sesle. Sabri Serin şaşırdı. Korkuyla bakmaya başladı başkanına ama onun kendisini gördüğü bile yoktu. "Evet, evet, şimdi daha iyi anlıyorum" diyordu. "Ben yalnız yüzüyle, bedeniyle, sesiyle benzediğini sanmıştım. Yanılmışım. Evet, yanılmışım. Herif kişiliğiyle de benziyor Semerdiyakov'a. Kişiliğiyle, kafasının ve yüreğinin içiyle benziyor." Soluğu kesilmiş gibi sustu, dalıp gitti bir süre. Sonra birden gözlerini Sabri Serin'e dikti, gülümsedi. "İvan Karamazov çok güzel tanımlamıştı herifi" dedi. "Bana öyle geliyor ki sen hem sıkı bir salak hem de dört dörtlük bir üç kağıtçısın." "Evet, böyle, bunun gibi bir şey işte." Sabri Serin gülümsedi. "Bana öyle geliyor ki artık ender rastlanır bir özellik değil bu efendim" dedi. "Başımızı biraz yukarı kaldırıp bakmamız yeter. Ortalık böyleleriyle dolu. Partiler, dernekler, odalar, üniversiteler, dergiler, gazeteler, her yer, her yer üç kağıtçı budalalarla dolup taşmakta. Gitar çalan ama şiirden tiksinen kişilerle." 21. ayrımın sonu, sayfa 291.